Ayrım 9, sayfa 118. Gerekli her şey fincanlar, çaydanlıklar, özel yiyecekler getirilmiş, yere konmuş ve çabuk çabuk herkese sunulmuştu. İki baça efendileri kadar merak içindeydiler. Hizmet etmeyi bitirince bağdaş kurarak dikkat kesilmiş halkada yerlerini aldılar. Oysa Kandahar tüccarının hiç acelesi yoktu. Yerine getirilmesi gereken nezaket görevleri vardı ve dinleyicilerinin ilgisi daha da arttırılmalıydı. Onun için çayının, ballı çöreklerin, kuyruk yağlı kavurmaların tadını çıkardı ve hepsini ev sahibine bir bir övdü. Sonra uzun elleriyle alev alev yanan sakalını okşadı. Artık başlamak üzere olduğu belliydi. Yıllarca önce diye başladı adam, kuzey iline o günlerde herkesin yaptığı gibi ben de at üzerine gittim. Oraya en iyi astragan derileri seçmeye gitmiştim. Bu Maymana'da o kadar güç bir şey değildir. Oraların en zengin ve de özü sözü doğru ağası Osman Bay'la iş yaptım. Söğütüne yaslanmış Uraz ile topukları üzerinde oturan Muki uzun uzun bakıştılar. Osman Bay, onun adını bozkırların bu denli uzağında duymak. Kandarlı tüccar devam etti. O sıralarda Osman Bay en küçük, en sevdiği oğlunu evlendiriyordu. Ah değerli dostlarım, ne şenlikler! Konuşmacı gözlerini göğe kaldırdı ve sakalı rüzgarda alev alev dalgalandı. Ne şenlikler! 7 gün 7 gece sürdü. 3 ilin vali ve paşalarını Osman Bay misafir ediyordu. Aşiretlerin başkanlarını da. Ne demezsiniz, Kaşgarların bazıları ta İran'dan gelmişlerdi. Şenliğin 7. günü konuklara bir buz kaşı sunuldu. Kale, adalet halkası, oralarda böyle denir ve sizler bunları ancak dün öğrendiniz, Osman Bey'in ve ünlü konuklarının tam karşısına çizilmişti. Osman Bey'in ayaklarının dibine ipek çapanlar, nadide halılar, gümüş kakmalı silahlar yığılmıştı. Ötelerde çobanlar nefis tüylü astragan koyunlarının ve pomponlar ve tüylerle süslenmiş cins develerin başını bekliyorlardı. Bunların hepsi çapanlar, halılar, hayvanlar ve silahlar, oyunu kazanan ve en parlak vuruş ve atılımları yapan binicilerin olacaktı. ''Nasıl olur, bunca mal nasıl dağıtılır?'' diye sordu çayhane sahibi. Buna karşılık Kandaharlı tüccar ayrık, sürmeli, kara gözlerini göğe kaldırdı. Bu denli bilgisizlik anlaşılır gibi değildi. Muki Uraz'ın kulağına fısıldadı. ''Söyledikleri doğru, düğün benim doğduğum yıl yapılmış ve...'' Uraz sadece dudaklarını kıpırdatarak sus dedi. Nöbet dudaklarının rengini değiştirmeye başlamıştı. Bu yarım akıllı köylü gerçekten hiçbir şey anlamıyor muydu? Osman Bey'in adı anıldığı anda korkunç bir gücün harekete geçtiğini ve kendilerinin o gücün cümleden cümleye ilerleyişini dinlemek, gözlemek ve izlemek zorunda olduklarını anlamıyor muydu? Konuşmacı devam ediyordu. Oyundan önce eski çapanlar ve etrafı tilki ya da kurt kürkü ile çevrili yuvarlak başlıklar giymiş 10 kadar atlı Osman Bay'ı selamlamaya geldiler. Osman Bay'ın çopendozlarıydı onlar. Aralarında görünüşü beni son derece şaşırtan biri vardı. Sendeleyerek yürümesinden birçok kez orasının burasının kırılmış olduğu belliydi. Yüzü geçmiş yaraların izleriyle kaplıydı. İki yanındaki genç ve çevik adamların ortasında o aykırı düşüyordu. Yanımdakine sordum, yaşı kaç? Komşum yanıtladı. O kadar yaşlı ki ev sahibimizin çopendozları arasında gördüğün şu delikanlı onun oğlu olabilir. Ben, ha anlıyorum, yaşlı adam buz kaşıya katılmıyor dedim. Komşum hepsiyle birlikte katılıyor, şu farktaki o kendi atına biniyor dedi. Gençliğinin anılarına dalan Kandaharlı zengin elleriyle ani bir hareket yaptı ve ellerini sakalından çekti. Ve diye bağırdı ve peygamberimiz adına yemin ederim ki daha ilk çatışmada çopendozların en yaşlısı onların en korkulası olduğunu kanıtladı. Hep çarpışmanın göbeğinde, hep tekeleşine en yakındı. Güç, ateşlilik, zeka bakımından da onun atı hepsini geçiyordu. Evet dostlarım, inanın yaşlı çopendoz çok olağanüstü, çok müthiş bir adamdı. Osman Bay, o eşsiz ev sahibi benim için iyi bir at eyerletmiş olduğundan bu çopendozu oyun boyunca yakından izleyebildim. Çayhane sahibi, Allah peygamber razı olsun, sonra ne oldu diye sordu. Kandaharlı tüccar, Her şeyi anlatmaya kalksam sonunu getiremem diye yanıtladı. Çok saat geçmiş, çok yol alınmıştı. Yaralanmış, binicileri yere yuvarlanan birçok at bozkırda başıboş dört nala koşuyordu ki, çöpendozların en yaşlısı tekeyi aldı. Kendisinden önce tekeyi ele geçirenlerin tersine geriye dönüp adalet halkasına gitmeye kalkmadı. Atını ileri doğru sürdü gitti. Ve atı hepsinden güçlü ve hızlı olduğu için bütün atlı sürüsünü sonsuz ovada ardından sürükledi. Planını yapmış mıydı? Belki. Oraları herkesten iyi biliyordu. Yoksa mutlu bir rastlantıdan mı yararlanıyordu bilmiyorum. Ama olan şu, bozkırda birden yalnız başına bir çoban kulübesi yükseldi ve çöpendoz atının hızını kesti. Öteki çöpendozlar ona yetiştiler. O anda atını ilk kez kırbaçladı ve kulübeye doğru öyle bir hızla gitmeye başladı ki, ben ona çarpıp at da çöpendoz da paramparça olacak sandım. Oysa son anda aygırın yerden ayaklarının kesildiği ve uçup uçup, evet uçup diyorum, kulübenin düz damına konduğu görüldü. Kandahar tüccarı o denli hızlı, o denli heyecanla anlatıyordu ki boğazı kurudu. Kendisine biraz çay koymak için döndü. Çaydanlığı boşalmıştı. Baçaların küçüğü, Allah peygamber aşkına ben gelmeden anlatmayın diye bağırarak semavere doğru koştu. Uraz'ın gözleri kapalı, bedeni de yüzü kadar kıpırtısızdı. Ama kamçısının kayışı parmaklarının baskısı altında can çekişen bir yılan gibi kıvranıyordu. Baça geri gelerek, buyur varlıklı bay dedi. Kandaharlı tüccar çayını içti ve öyküsünü sürdürdü. Gerçekten görülmemiş bir sıçrayış yaptırtmıştı yaşlı çöpendoz atına. Üç ilin en iyi atlarına binmiş en iyi binicilere aynı şeyi yapmaya boşuna uğraştılar. Birçoğu zamanında duramayıp duvara son hızla çarparak hurda oldular. Öbürleri yaşlı çöpendozu örnek almak istedi ama hiçbirinin atı onun atının yaptığını yapamadı. Ve birçoğu atlarını sakatladı. Çatının hizasına erişenleri ise aygırının üstüne dimdik duran yaşlı çöpendoz yüzlerini kırbaçlayarak arka üstü düşürdü. Ve bazen alay olsun diye onlara elindeki tüylü hayvan dişiyle vurdu ve bu onları öfkeden çılgına çevirdi. Yine de bu kazandı demek değildi. Yaralanmamış atlarının üzerinde bir sürü yaralanmamış çöpendoz kulübeyi henüz erişemedikleri ama canını alacaklarından emin oldukları avlarını saran bir kurt sürüsü gibi sardılar. O sırada yaşlı atlının oğlu senin için ne yapabilirim diye bağırdı. Baba atının köpük içindeki boynunu okşayarak bekle diye yanıtladı. Ah dostlarım, inen güneşin altında o bozkır, o tek başına kulübe, tepesinde o yaşlı adam ve yüzünü kaplayan yara izleri. Çayhane sahibi, gözlerimin önüne geldi, onu görüyorum, sonra ne yaptı diye bağırdı. Aşağıdakileri alaya almaya, onurlarına saldırmaya ve böylece onları çileden çıkarmaya başladı. Aynı zamanda damın bir başından öbür başına atını her yöne çeviriyor ve aşağı atlayacakmış gibi yapıyordu. Her seferinde çöpendozlar aşağı atlayacağını sandıkları yere karma karışık atılıyorlardı. Yaşlı çöpendoz ise yerdekilerin kendi zorlamasıyla yaptıkları hareketleri aralıksız gözlüyordu. Birden hasımlarının oluşturduğu halkanın oğlunun durduğu yerde en zayıf olduğunu gördü ve oğluna ''Bana yol aç oğul!'' diye seslendi. Genç adam ne onları ne de kendini esirgemeden atlıların üzerine atıldı. Ve yaşlı çöpendoz müthiş bir sıçrayışla aralarından bir kasırga gibi geçti gitti. Ondan sonra hiçbir engelle karşılaşmadan dört nala koşup zafere ulaştı. Kandaharlı tüccar yastığına yaslandı, kollarını karnının üzerinde dalgalanan bakır rengi sakalının altında çaprazladı. Ve dinleyicilerine bakarak hazla güldü. Öyküsünün etkisini yüzlerinden ölçebiliyordu. Kısa bir sessizlikten sonra hepsi birden bağırıştılar. ''Bize gördüklerini anlattığın için Allah senden razı olsun.'' Muki Uraz'a baktı ve korktu. Uraz yüzünün üst kısmını sağ eliyle güneşten korunmak istiyormuş gibi örtmüştü. Oysa güneş batmıştı, artık akşam olmuştu. ''Hasta mısın?'' diye fısıldadı. O sırada merakın son derece tizleştirdiği bir ses hepsini bastırdı. ''Yaşlı çöpendozun adı neydi?'' diye sormuştu çayhane sahibi. ''Anımsıyor musun sen ey saygıdeğer konuğum?'' Kandaharlı tüccar ömrüm boyunca unutamayacağım diye yanıtladı. Uraz'ın eli geri düştü. Adı Büyük Tursen'di. Çayhane sahibi ibadet eder gibi Büyük Tursen dedi. Büyük Tursen diye tekrarladılar tüccarlar. Onların arkasından baçalar Büyük Tursen diye tekrarladılar. Baçaların küçüğü utanarak acaba babasına öylesine kahramanca yardım eden oğlun adını da anımsıyor musun diye sordu. Kandaharlı tüccar çocuğa baktı, baktı, sakalını salladı ve Şunu iyi bil ey Baça, eğer bir anı taze kalacaksa önemi olmayan isimlerle yüklenmemelidir dedi. Yolcular otomobillerine doğru yürüdüler. Çayhane sahibi onları geçirdi. Çanaklar ve kalan yemekler kaldırıldı. Bahçeye garip bir sessizlik indi. Bahçe akşam rengine bürünüyordu. Muki yorgunluğun kendisini alt edeceğini hissetti. Uraz'a gizlice baktı. Uraz'ın yüzü inanılmayacak ölçüde gerilmişti. Gözlerindeki bakışlar hiç insan bakışına benzemiyordu. ''Sana sokulup uyuyacağım ve seni ısıtacağım.'' dedi Muki. ''Cahili eğerleyeceksin.'' dedi Uraz. ''Ama demiştin ki diye kekeleniseyiz.'' ''Sana cahili eğerle.'' dedim. Uraz'ın sesi alçak ve dingindi ama tonunda tam kesinlik vardı. Muki ırmağın yanında cahili barındıran ağaçlığa doğru ilerledi. Ağır ağır ve dizleri bükülü verecekmiş gibi yürüyordu. ''Uraz çabuk ol!'' diye bağırdı. Hiç aklına gelmezdi burada biraz önce çektiği acı gibi bir acının var olabileceği. Artık her şey, bahçe, su, ağaçlar, kuşların uyumlu ötüşmeleri ona zehir olmuştu. Her şey kanını kaynatıyor, her şey beynini kasıp kavuruyordu. Arkasını yasladığı söğüt bile sırtını yakar olmuştu. Onun gövdesini ve dallarını artık bir ağacın parçaları gibi değil de bir adamın yaşlı, budaklı, yıkılmaz eski kahramanlıkları, şimdi Hindu kuşun öbür yanında anlatılan bir adamın simgeleri gibi görünüyordu. Oysa o Uraz, ilk kral buz kaşisini kazanacak yerde kıpırdamadan yatıyordu. Her zaman olduğu gibi yine babasının gölgesindeydi. Uraz iki elini sıkıca yere dayadı ve zorlu bir çaba ile bedenini yukarı ve öne doğru kaldırdı. Bu hareketi ne hesaplamış ne de öngörmüştü. Hiçbir şey önemli değildi kendisini bunaltan bu gölgeden kurtulmak kadar. Kırık kemik sert toprağa çarptı ve çıtırdadı. Aman vermeyen bir ağrı bir an Uraz'ın düşünmesini engelledi, sonra aklı yerine geldi. Gitmek. Evet kolay ama ne için? Ama yolu tam güvenlik içinde izlemek, basiretli bir insan gibi molalar vermek, her çayhanede Kabil'den kamyonlarla gelen insanlara rastlamak ve kral buz kaşisinin öyküsünü bir daha dinlemek ve bütün bu yolculuğun sonunda Tursen'le karşı karşıya gelmek ve sonra yüksek sesle konuştuğunun farkında olmadan Uraz bunlar olmayacak diye fısıldadı. Nasıl bir tılsımla, hangi kaderle, nasıl bir mucizeyle? Yanıtlarını bulmak için kafasını yormadı. Sadece tekrar etti. Bunlar olmayacak. Çayhane sahibi Kandaharlı tüccarları uğurlamıştı. Şimdi Uraz'ın yanına geldi. O konuşmaya vakit bulamadan Uraz, ''Buradan öte yan yolları biliyor musun?'' diye sordu. Çayhane sahibi, ''Hepsini bilirim.'' diye yanıtladı. ''Ben bu köyde doğdum.'' Uraz yeniden sordu. ''Maymana iline hangi yoldan gidilir?'' ''Çok uzağa sordun.'' dedi adam. ''Bizim için Maymana başka bir dünyadır. Bamiyan, Küçük Mudalar Vadisi üzerinden gidildiğini biliyorum. Ve sana eski, çok eski zamanlardan kalma Bamiyan yolunu tarif edebilirim. Ama ondan ötesini sorarsanız...'' ''Tamam.'' dedi Uraz. ''Borcum ne kadar?'' Kül rengi bir fareye benzeyen adam araştıran, işini bilir gözleriyle Uraz'ın bitkin yüzünden bacağındaki kararmış sargıya giderek... ''Dur!'' diye bağırdı. ''Dur, seni uyarmalıyım. Bu yollar çok sarptır, güvenli değildir. Orada geceler buz gibi dondurucudur ve oralarda benimki gibi bir çayhane bulamazsın.'' Uraz bana doğruca yolu söyle dedi. Şimdi bakışları canlanmıştı. Karşısına yeni yeni engeller çıktıkça yüreğinin atışı düzeliyordu. Çayhane sahibi konuşmasını bitirirken, ''İşte böyle.'' dedi. ''Sen ana yolu seç.'' Uraz, ''Eski yola nereden sapacağız?'' diye sordu. Çayhane sahibinin durmadan kıpırdayan göz bebekleri besbelli şaşkınlıktan dondu kaldı. ''Demek ne olursa olsun sen yine o yoldan.'' Uraz, ''Acelem yok.'' diye yanıtladı. ''Hedefe en çabuk ulaştıran yol her zaman en kısa yol değildir. Üstelik...'' Çayhane sahibi sustu. Muki ile cahil Uraz'ın yanına geliyorlardı. Adam yeniden söze başladı. ''Gerçekten sana yardımcı olacak güzel bir atın ve güçlü kuvvetli bir seyisin var.'' Uraz tek ayağının üzerine basarak kalktı. Adam ona yardıma koştu. ''İstemez.'' dedi Uraz. Eğer kaşına tutunup cahilin yelesini yakaladı. Bir an sonra atın üzerindeydi. Muki de arkasına bindi. Çayhane sahibi acele acele konuştu. ''Soldaki yola sapın. O sizi bir kuyuya götürür. Orada karşınıza dik bir yokuş çıkar. O patikayı tepedeki eski kervansaraya kadar izleyin ve acele edin. Oraya gece basmadan varmalısınız. Eğer varamazsanız peygamberimiz yardımcınız olsun.'' Cahil onları aldı götürdü. Çayhane sahibi uzun uzun içini çekti. Bir kez daha garip bir yolcu sırrını açmadan onun bahçesinden geçip gitmişti. ölü. Köyden çıkar çıkmaz ilk dağlarla karşılaştılar. Oradan öte kaya ile uçurum arasına dizilmiş, dik, kaygan, zikzaklı bir patika uzanıyordu. Cahilin gösterdiği tüm yürekliliğe rağmen dünya karanlığa gömüldüğünde yolcular mola yerine varamamışlardı. Muki yere atladı ve aygırı yularından tutarak yürümeye başladı. Görünmeyen uçurumların ucuna asılmış dar, tehlikeli yoldan karanlıklarda ayrı düşmemek için de boşta kalan eliyle kayalığın pürüzlü yüzünü yokluyordu. Birden çocuksu bir sesle konuştu. ''Korkuyorum Uraz.'' ''Cahil de korkuyor.'' dedi Uraz. ''Duyuyorum korktuğunu.'' ''Asıl korkum uçuruma yuvarlanmaktan değil.'' diye fısıldadı Muki. ''Başka?'' ''Biliyorum.'' dedi Uraz. Uraz da seziyordu. Sayısız, atsız, biçimsiz, kanatlı çengel gibi eğri, çıplak, tüylü canavar ve hayaletlerin, kan emici habis ruhların, ölü kafalı kuş ve sürüngenlerin şu kapkara bir göle batmış gibi karanlıklara gömülü uçurumların üstünde, şu dağların yüzeylerinde kaydıklarını, uçtuklarını, tırmandıklarını, yüzdüklerini seziyordu. Kaçıştıklarını, durakladıklarını, tısladıklarını ve güldüklerini işitiyordu. Bazen tiksinti veren solukların yüzünü dondurduğunu, bazen de pençelerin, kanatların, antenlerin, kuş tüylerinin, dillerin, boynuzların korkunç ve ürkek bir değinip geçmesiyle derisinin diken diken olduğunu hissediyordu. ''Evet biliyorum.'' dedi Uraz bir daha. ''Sen korkmuyor musun?'' Muki alçak gönüllülükle sordu. ''Yok.'' dedi Uraz. ''Korkmuyorum.'' Ama bunu der demez öyle şaştı ki kendi söylediğine, cahili birden durdurdu. ''Ne?'' Bu korkunç kaynaşma ortasında kendisi gerçekten hiç korkmuyor, hiç ürpermiyor muydu? Uraz dağların karanlığında durup yüreğini dinledi. Sonra tam namusluca tekrarladı. Hayır, korkmuyorum. Muki fısıldadı. Sen yüreklisin, dünyadaki tüm insanlardan daha yürekli. Uraz dizginleri cahile bıraktı. Hayvan yola koyulurken de Muki'nin usulca omuzunu okşadı. Elini üstümden çekme diye yalvardı Seyiz. Kaya duvarının girinti ve çıkıntılarını yeniden eliyle yoklamaya başladı. Göz gözü görmeyen karanlıkta biricik yol güvenliği bundaydı. Uçurumla kayalıklar arasına sıkışmış sarp ince yol şeridinde böylece ilerlediler. At üstündeki yaya gidene, yaya giden de karanlık granite dayanarak. Daha da dik bir inişe gelince Uraz sordu. ''Korkun nasıl Muki?'' ''Elin iyi geliyor.'' dedi Seyiz. Yine de sesi zayıf ve tedirgindi sonra ekledi. ''Hiç değilse birkaç yıldız olsun isterdim.'' ''Çok geçmez olur.'' dedi Uraz zamanı gelince. Ama ilk gördükleri gökteki yıldızlardan değildi. Patikanın yeni bir kavsini tamamlarken birden çok yüksekte bir ışık titreşti. Çok uzakta ve çok yüksekte. Ama dünyanın üstünde olacak kadar uzak ve yüksek değil. Zayıf, kendi halinde bir ışık olmakla beraber onlara büyük bir yıldızdan daha parlak, çok daha aydınlık göründü. Bu kayalar çölünde kemiklerini ve ruhlarını saran soğukta, bu yıldız insanların sıcaklığı, yaktıkları ateşin alevi demekti. ''Kervansaray!'' diye bağırdı Muki. Korkudan ve korkunun büyüsünden kurtulmuş doğruldu. Uraz'ın eli omzundan çekildi ama bu onun farkında bile olmadı. Bir zikzaktan ötekine patika genişleyerek bir yol halini aldı ve bir yaylaya ulaştı. Başka patikalar da orada son buluyordu. Bunların birleştiği yerde bir kervansaray vardı. Koca yapı yıkıntı halindeydi. Karanlıkta bile daha koyu görünen duvarların çöküntü ve yıkıkları insanı şaşırtıyordu. Bir fenerden fışkırır gibi her bir yandan dışarı sızan ışıklar delik ve yıkıkları belli ediyordu. Gecenin köründe dağ sırtlarında gecikmiş yolcular için öylesine duru ve sevinç dolu olan bu ışık, kervansarayın içinde camı kirli, kararmış, tüten bir lambadan başka bir şey değildi. Zavallı ışığı insanlarla hayvanların karma karışık yerlere serilmiş olduğu odanın loşluğunu gidermeye bile yetmiyordu. Her yanı kırık dökük yüksek kapıdan içeri Uraz atıyla kolayca girdi. Muki cahili boş bulduğu bir köşeye götürdü. Birkaç baş yarı kalktı. Tüyleri birbirine karışmış bir sürünün içindeki bir kuzu meledi. Bir köpek rüyasında inledi. Yere çökmüş bir deve uzun boynunu doğrultup köpüklü burnunu uzattı. Hepsi bu kadardı. Kervansarayın kapısı açık bir delik, damı çökmüş bir kubbe ve duvarlarının her biri yerinden oynamış tuğla yığını olsa da gerek insanlar gerekse hayvanlar oraya girerken yolun tehlikelerine, çilesine karşı kendilerini korunmuş hissediyor ve eşya yükleriyle birlikte sürekli tetikte bulunmanın yükünü de sırtlarından, üstlerinden atıyorlardı. Bütün gün yürümekten bitkin derin bir uykuya dalıyorlardı. Karanlığın derinliğinden yeni bir yolcu mu geliyordu? Daha iyi ya, sayılarla birlikte güvenlik de artıyordu. Cahil geniş odayı bir uçtan öbür uca geçtiğinde Uraz yerinden kımıldamadı. Oysa hissediyordu ki istese sağlam bacağını cahilin üstünden aşırıp o ayağının üzerine basabilir, sonra da yavaşça yere koyabilirdi. Sadece bunu istemesi yeterdi. Ama Uraz artık hiçbir şey istemiyordu. Muki Çopendoz'un gururuna saygı göstermeye o kadar alışmıştı ki ilkin Uraz'a yardım etmek için hiçbir davranışta bulunmadı. Sonra bir çeşit utangaçlıkla sordu. ''Seni indireyim mi?'' ''İndir'' dedi Uraz. ''İyi olur'' dedi Muki. ''Bizi burada kimse görmez.'' Uraz ona cevap vermeyi küçümseyerek düşündü. ''Kabil ya da Maymana da herkesin önünde de. Hepsi bir.'' Bedeni birden baştan aşağı kasıldı. Muki yaralı bacağını tam kemiğin kırıldığı yerden tutmuştu. Muki'nin çocukluğundan beri koyunların, atların, develerin kırık bacaklarının nasıl tedavi edildiğini görmüş ve kendisinin de tedavi etmiş olması boşa gitmemişti. Kocaman elleri acıyı en azına indirecek biçimde kırıkları sarıp tutmayı öğrenmişti. Uraz dişlerini gevşetti. Muki'nin serbest koluyla kendisini bir çocuk gibi kaldırdığını ve usulca odanın dövülmüş toprak tabanına bıraktığını hissetti. ''Dur, dur hele'' dedi kocası, ''rahat edeceksin.'' Yere dağılmış tuğla parçalarını topladı. Yıkık duvardan da birkaç tuğla söktü, onları yığıp ortasını açarak ilkel bir su oluğu biçimini verdi ve yaralı bacağı içine uzattı. Bir yandan da hala söyleniyordu. ''Dur, göreceksin, dur hele, sözüm söz.'' Bunları kendisi için söylüyordu. Kendi sesini işitmek ihtiyacındaydı. Ne söylediğinin önemi yoktu. Eşsiz bir mutluluk şarkısıydı bu. ''Hoşça kalın sizi gidi gecenin canavarları.'' Ve Uraz'a sonsuz bir bağlılığın şarkısı. ''O dehşet saatlerinde ey Uraz'ın o korkusuz eli.'' Muki cahilin eyerini alıp Uraz'ın başı altına koydu. Kendi çapanını çıkarıp yaralıyı örttü. Aygırı Uraz'ın hemen yanı başına yere çöktürdü ve kendisi de hayvanın öbür böğrüne yaslanarak toprağa uzandı. Bunları yaparken durmadan şakıyordu. ''Tam bir dinlenme olacak bu. Boynun eyerin tam çukurunda. Bacakların, karnın, döşün, çapanla sıcacık örtülü. Yarıklardan giren rüzgardan da cahil seni iyi koruyor. Ve bir şey gerekirse herhangi bir şey. Ben buradayım, biliyorsun ya.'' ''Ondan eminim'' dedi Uraz usulca. Seyis yanı başına uzanmıştı. ''Ben buradayım, buradayım, buradayım'' diye tekrarlıyordu Muki soluk alıp verirken. Oysa derin bir uyku kaslarını ve sinirlerini insanı bitik düşüren bir yorgunluktan, korkudan ve sevinçten kurtarmaya başlamıştı bile.